Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Lalelerden konuşacağız bugün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi artık laleyi İstanbul'un çiçeği olarak hepimize benimsetti. Eskiden böyleydi ama sanki böyle arada bir kopukluk, bir unutulmuşluk vardı. Son birkaç yıldır hatırladık. Bugün bu yıl yine milyonlarca lale fidesi ekildi. Üstelik artık bir yerlerden almak yerine belediye kendisi de üretmeye başladı. Daha ekonomik oluyor herhalde. O yüzden daha çok ekiliyor. Bizim coğrafyamız için yabancı bir çiçek değil, lale. Sembol olarak da çok yakın. Sizin anlatacaklarınızda kulağımızın pası silinsin, gördüklerimizde gözümüz şenleniyor zaten.
Evet, yani bu mevsimin en güzel hususiyetlerinden bir tanesi her tarafta lale görmek. Eskiden dediğiniz gibi İstanbul için lale bir sembol olarak öne sürülürdü ama hiçbir tarafta lale görmezdik. Çocukken laleler bizim meçhulümüzdü. Bildiğimiz bir çiçekti ama çok fazla lale yetiştirilmezdi. Hı hı. Şuna şaşardık ki biz kültüründe lalenin çok yer aldığı bir milletiz. Yani vaktiyle lale, düşün bir lale devri var. Yahya Kemal'in tabiriyle tarihimizin mühim bir periyodunda lale devri adıyla anılan bir periyot var, bir devre var ki bu devre mühim bir devredir. Yani lale çok yetiştirildiği için, lale bahçeleri, eski tabirle lale zarlar çok rağbetli olduğu için bu devir ismi, hı hı, bu böyle anılmış. Yahya Kemal gibi bir şair vermiş bu ismi ama Osmanlı Devleti'nde enteresan bir devredir. Yani neredeyse sanayi inkılabının yakalanacağı ve estetik değerlerin çok yüksek seviyelere çıktığı bir devre. Ve sonu maalesef faciayla bitmiş.
Rönesansı diyebilir miyiz Osmanlı'nın?
Denebilir. Esaslı bir devredir. Çok kimse bunun üzerinde durmaz ama bu lale devri mesela kağıt fabrikasının, porselen fabrikasının, dokuma fabrikalarının ve ilk defa Müslümanlar tarafından işletilen bir matbaanın açıldığı devredir. Mühendishanenin açıldığı devredir. Ve zannediyorum eğer bu lale devri bir sermaye ajanı, Rus sermayenin adamı olan bir Rus ajanı tarafından çıkarılan bir isyan neticesinde sona ermeseydi 1730'da Osmanlı Devleti dünyanın süper güçlerinden bir tanesi olurdu. Yıllar önce Avrupa'dan daha evvel veya aynı zamanda sanayi inkılabını yakalamış olurdu. Bu çok enteresan
noktası.
Bir kırılma noktasıdır. Evet. Fakat enteresandır. Lale devri hep anlatılan zevk, sefa, hatta sefahat, hiçbir şeyden haberi olmayan devlet adamlarının gününü gün ettiği bir devre olarak anlatılır. Öyle değildir. Bir barış devresidir.
Belki de toplum olarak çok alışık değiliz. Barışın olduğu yerde ya da durgunluğun olduğu yerde belki olmaya çok alışık olmadığımız için o dönemin toplumu,
evet,
açısından da düşünelim.
Evet, evet, doğrudur.
Devinimi
zaten.
Çok olan bir toplumuz. Hala savaş yok çok şükür ama yine de deviniminin,
doğru,
devinimimiz çok.
Evet.
Başka toplumlara
cemiyetlere
göre.
Cemiyetlere savaş bir dinamizm getirir. Bir birlik beraberlik getirir. Cemiyetteki bazı problemleri ortadan kaldırır. Kendine mahsus da bir üretim tüketim dengesi meydana getirir. Onun için savaş çok kişinin tercih ettiği bir şeydir ama çok acı bir çaredir. Allah korusun dediğiniz bu savaş kötü, barış iyidir. İşte bu lale devri 13-14 senelik bir devre. Sultan 3. Ahmet tahtadır. Nevşehirli İbrahim Paşa damat, onun damadı ve sadrazamıdır. Çok merhametli, çok adil, barışsever, dürüst bir devlet adamıdır. Kayınpederi de öyledir. İstanbul'u ve bütün Osmanlı ülkesini sanat eserleriyle süslemişlerdir. Şimdi dediğim gibi lale zamanın modası olmuştur. Laleler yetiştirilmiştir. Çok kıymetli laleler yetiştirilmiştir. Elbiselere varıncaya kadar, cami motiflerine varıncaya kadar lale kullanılmıştır. Ve bundan dolayı lale devri. Eriştine bahar, çerean vakti geldi lale zarın, Dide Suruşen meşhur Nedim'in şiirlerinde bile bu lale ve laleler zikredilir. Şimdi lale bizde bir devre adını vermiş çiçektir ama aslında milli çiçeğimizdir. Bir kere lalenin ana vatanı Anadolu'dur. Buradan bütün dünyaya
yabani olarak
Anadolu'dur. Daha sonradan ıslah edilerek şimdi bizim gördüğümüz laleler meydana getirilmiştir. Ama lalenin ana vatanı Türkiye'dir. Gelincik işte lalenin akrabası bir çiçektir. Çiğdem Anadolu'nun. Bunlar milli çiçekleridir. Hı hı. Ve en iyi de burada yetişirler. Bu bakımdan milli çiçektir. Başka? Lale milletimiz tarafından sevilmiş bir çiçektir. Daha lale devrinden önce laleye alaka duyulmuş, lale yetiştirilmiş. Lale motiflerde, halılarda, elbiselerde, düşün erkek elbiselerinde bile yer almıştır. Laleli kaftanlar Tokat sayında var. Lale ve karanfil en çok bulunan motiflerdir elbiselerde ve camilerde. Şimdi lalenin tabii kendine mahsus bir takım sembolik hususiyetleri var. Bir kere lale tip itibariyle camiye benzer. Ortası kubbe, iki tarafı minare. Bir bakımdan da lale Şekil itibariyle Arap harfleriyle Allah yazısına benzer. Yine lale, Arap harfleriyle yazılan harfler aynı zamanda Allah kelimesiyle aynı harflerle yazılır, yer değiştirilerek. Bir de hilal böyledir, üçü. Onun için bu üçü arasında bir mana yakıştırılmıştır. Geçenlerde ben bir yerde bunu söyledim, bana bir mail geldi. Yani dinimize böyle hurafeler, bu dinle alakalı bir şey değil. Yani böyle bir ayet var, böyle bir hadis var. Alimler böyle söylemiştir demiyoruz. Halk böyle yakıştırmıştır. Bu bir halk kültürüdür.
Sembol bu zaten.
Semboldür. Zaten mazharı ismi celal olmasaydı lale, mazharı bu kadar mazharı rağbet olmazdı lale diye bir divan şairinin şiiri var. Yani ismi celale benzemeseydi bu kadar rağbet görmezdi. Bu halkın yakıştırdığı bir şeydir. Aynı şey bayrak içinde böyle. Bayraktaki hilale Allah, yıldıza ise Muhammed yakıştırması yapılır. Bu dini bir şey değil. Bu halkın yakıştırmasıdır. Halkın yakıştırması
biraz da yüceltmek bir şey için galiba,
tabii,
o, değil mi?
Tabii zaten öyle o var. Sembolizmde biraz yüceltme manası da vardır. Bu halkın yakıştırması. Biz bunu söylüyoruz. Bunu değerlendirecek, yanlış veya doğru diyecek halde değiliz. Ama lalenin milli vicdanlarda, halkın kültüründe çok müstesna bir yeri olduğunu biliyoruz. Birkaç çiçek böyledir. Bunlardan bir tanesi güldür. Güle gene dini bir mana yüklenmiştir. Hazreti Peygamber'in terinin gül gibi kokladığı söylenir. Bununla alakalı gülü metheden hadisler vardır. Hazreti Peygamber gül koklamış, gül suyu, gül parfümü sürmüş. Yine menekşe için Hazreti Peygamber'in böyle övgü tabirleri vardır. Menekşe yağı kullandığına dair. Karanfil aynı şekilde sevilen, tutulan ve biraz da ruhaniyet verilen bir çiçektir. Ekseri tüt sürer, karanfil gibi kokar.
Bunlar aynı zamanda kolay yetiştirilen ve herkesin de sahip çıkabildiği
tabii,
çiçekler değil mi?
Tabii,
yani,
bilinen çiçeklerdir.
Evet,
böyle çok
zor
alengirli, latince ismi olan, çok zor yetişen çiçekler değildir. Herkesin kolay yetiştirebileceği çiçeklerdir. Eskiler çiçeği çok severlerdi. Şimdi ben yüzlerce evlilik apartmanlar görüyorum. Hiçbirisinin penceresinde, balkonda bir çiçek göremiyorum. Halbuki eski Osmanlı evlerinde çiçeksiz ev yoktu. Şimdi tek tük Rumeli macirlerinde var. Onlar biraz çiçeğe düşkündürler. Yani bu Avrupa'ya kaptırmışız bu çiçek hayranlığımızı. Halbuki Osmanlılar kabir taşlarında bile çiçek motifi kullanan insanlar, çiçek motifli halıyı seven insanlar, biliyorsunuz karakteristik Osmanlı halısında, biraz hareketli çiçek motifleri ön plandadır. Geometrik desenlerden daha çok tercih edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in kaftanlarında çiçek motifleri vardır. Fatih Sultan Mehmet gibi maço bir padişah, ami tabirle elinde çiçekle resmedilmiştir şeyde, minyatürlerde. Yani eskiler çiçeği severlerdi. Çiçeği hayatlarında yer tutardı. Çiçek yetiştirmeyen yok gibiydi.
Şimdi ben de çiçeği seven biri olarak şunu görüyorum, gözlüyorum ki zamanınız varsa, hayatınız biraz daha yavaş akıyorsa çiçeğe yer ayırabiliyorsunuz. Çok erken saatte evinden çıkan, akşamın karanlığında dönen, çiçeği neredeyse göremeyen insanlar için, o söylediğiniz apartmanlarda oturanlar için söyleyelim. Çok kolay değil. Eve geleceksiniz, bakımıyla ilgileneceksiniz, dökülen yapraklarını
evet,
toplayacaksınız, sulayacaksınız, biraz
sohbet
vitamin,
edeceksiniz biraz.
Tabii bu biraz emeklilikle bağdaştırılması da belki ondan. Şimdi tekrar laleye dönecek olursak, dedik ki kolay yetiştirilen lale, mevsimi kısa olmakla birlikte yine de soğanından bir sonraki yıla üretilebilen, aktarılabilen bir çiçek. Ama gene de onun içinde öyle kategoriler oluşturulmuş, öyle detaylara inilmiş ki, yarışmalar yapılmış, o yarışmalarda bir derece alan soğanlar büyüklere hediye edilmiş. Tek bir soğan için insanlar o zamanın şartlarında kilometrelerce yol yürümüşler. Sonra da bu yolculuk doğudan batıya doğru giderken Anadolu topraklarının dışına, Avrupa'ya sarkmış.
Evet, Kanuni Sultan Süleyman devri aslında lale devridir. Kanuni Sultan Süleyman laleyi çok severdi ve onun zamanında ciddi bir lale furyası doğmuştur. Herkes lale yetiştirmeye başlamıştır. Laleler hibritleme yoluyla mütehassısları tarafından farklı renkler, farklı çeşitler almıştır. Her birisine Farsça gönül çelen isimler verilmiştir. Ve sizin de işaret ettiğiniz gibi Kanuni Sultan Süleyman zamanında, ki Osmanlı Devleti'nin parlak çağıdır, Golden Age, altın çağıdır. Lale yarışmaları yapılmıştır. Enteresandır. Bu lale yarışmalarına herkes katılmış. Hanedan mensupları, hatta ulemadan zatlar bile lale yetiştiricilikleriyle nam salmışlardır. Mesela Kanuni Sultan Süleyman devrinin meşhur Şeyhülislamlarından Ebu Suud Efendi namlı bir lale yetiştiricisiydi.
Bir parantez açalım mı? Ne demek lale yetiştiricisi? Soğanı toprağa ekmek ve onun büyümesini beklemek için arada sulamak değil. O orada bütün bir yıla yayılan ayrı bir emek var renginden.
Tabii yani farklı renkler elde edebilmek ve başkalarında olmayan nadir renkler elde edebilmek için bir takım böyle zirai çalışmaları icap ettiren bir şey. Yoksa sadece laleyi ektik, suladık, bekledik zamanı gelince çıktık değil. Ve bunlar tabii o kişi için hem bir hobidir hem de bu hobiyle meşgul olanlar birbirleriyle müsabaka yapmak isterler. Acaba hangimizinki daha iyi oldu diye. Bu şekilde yapılan müsabakalardan bir tanesini Ebu Suud Efendi kazanmıştır. Ve o zamanlar imal edilen duhteri adında koyu renk, siyaha yakın bir kırmızımtırak bir lale soğanı 1000 altına satılmıştır.
Şöyle bir not okuduğumu hatırlıyorum kitaplardan birinde, kaynaklardan birinde. Kaplumbağalar kimyasal da demeyelim kök boyaların içinde bekletiliyor. Sonra onlar lale soğanlarıyla yan yana getiriliyor ve onları ısırması sağlanıyor. Evet. Sonra da lalelerin tabii nesil nesil devam ediyor. Farklı renklere doğru evet. gittiği ifade ediliyor.
Bu bir yoldur. O zamanki şimdiki gibi enjeksiyon tekniği çok inkişaf etmediği için lale soğanlarını kaplumbağalar vasıtasıyla çeşitli renklerde boyuyorlar. Yani bu enteresan bir sistemdir.
Evet. Demek ki bir kimyasal işleme tabi tutuluyor.
Tabi tutuluyor tabii. Evet, tabii. Yoksa ne çıkarsa bahtınıza. Bu lale yetiştiriciliği ne çıkarsa bahtına değil. Onu herkes yapıyor. Hı. Zaten lale malum çiçeklerin de mevsimleri vardır. İstanbullular bunu bilir. Belli bir mevsim onu seyreder. Usanır ondan sonra. Zaten onun mevsimi de biter. Yeni bir çiçek derken en çok tabii İstanbul'da en uzun ömürlü olan sardunyadır. Son zamanlara aittir. Sardunya çok ekilmiştir son devir evlerinde ve sardunyanın da bir hikmeti vardır. Sinek kovar. Çok kendine mahsus bir kokusu vardır. O kokuyu şu elinizle yaptığınız zaman neşrettiği sinek ve haşerata mani olur. Onun için tercih edilip çok dayanır. Kış geçirir evet. üzerinde. Mukavemetli çiçektir. Ama bir çiçekle yaz geçmez. Onun için İstanbullular çeşit çeşit çiçekleri mevsiminde denemişler. Bunlardan bir tanesi de lale. Ama dediğim gibi lale bir devre adını veren bir çiçek. Neredeyse ciddi bir sektör teşkil etmiş. Hiçbir çiçek için bu kadar söz söylenmiyor. Laleye mahsustur. Bu lale çılgınlığı diyelim. Lale devri denilen 18. asır başlarında iyice yükselmiş. Lale ile meşgul olmayan kalmamış gibi. Yine lale fiyatları çok artmış ve hükümet lalelere narh getirmiş. Yani kar haddi getirmiş. Bunlardan bir tanesi mesela Nize-i Mahbubi Aşkın Mızrağı adlı laleye 200 kuruş. O zamanın parası iyi para. 2 altın lira yani bir narh getirildiğini görüyoruz Sultan 3. Ahmet zamanında. O narh defteri bugün elimizdedir. İsimlerini de zaten oradan öğreniyoruz. Şimdi bu Türkiye'deki manzara böyle. Türkiye'de lalenin yıldızı 1730'da söndü. Çünkü 1730 lale devrinin sona erdiği devirdir. Patronu Halil adında bir serger de ayaklandı. Zamanın memnuniyetsizleriyle beraber işte devlet adamlarının lale bahçelerinde zevk ve sefa yaptığını ajite ederek halka anlattı. Esas sebep bu değildi tabii ki ve hükümet devrildi. Padişah tahttan indirildi. Padişahın damadı olan Nevşehirli damat İbrahim Paşa feci bir şekilde linç edildi isyancılar tarafından ve bir devir kapandı. Lale bahçeleri tarumar edildi. O zaman kurulmuş saraylar yok edildi ve lale devri tarihe gömüldü. Tahta çıkan Sultan 1. Mahmut önce isyancılarla iyi geçindi. Sonra isyancıları birer ikişer tepeledi. Ondan sonra lale devrini değil belki ama amcasının Sultan 3. Ahmet'in açmış olduğu ıslahat yolunu devam ettirdi.
Akıbet böyledir zaten değil mi? Yani siz birini tahttan indirirsiniz, yerine başka birisini tahta geçirirsiniz. Ama o tahta geçirdiğiniz kişi nasıl bir yöntemle tahta geldiğini hiçbir zaman unutmaz. Ve o tehlikeyi mutlaka bertaraf etmenin evet. yolunu arar. Kişisel olarak da böyledir.
Evet, la vefa elil mülük sözü meşhurdur. Hükümdarlarda vefa olmaz. Bir başka söz de vardır. İnnel mülük ehve. Bütün krallar, hükümdarlar kardeştir. Yani ne olursa olsun düşman da olsa birbirlerini tutarlar. Sonra gelen kral, önce gelen hükümdar tahttan indirilmişse onu indirenlerin kendi dostu da olsa bir gün kendisini de tahttan indirebileceğini
benzer
düşünür.
Benzer bir yöntemdi, evet.
evet. Nitekim Alemdar Mustafa Paşa'ya Sultan II. Mahmud'un yardım etmemesine buna bağlarlar. Fakat Sultan II. Mahmud ona yardım edebilecek durumda değildi. Köşkü Yeniçeri isyancıları tarafından sarıldığında ne biliyorsunuz havayı uçurdular. Ve derler ki Sultan II. Mahmud rivayete göre demiş ki beni bir gün tahta çıkaran yarın bir başkasını tahta çıkartır. Yani bu kadar güçlü bir insan hiçbir zaman hükümdarlar tarafından istenmez. Vaka patronu Halil Serseri'nin birisiydi. Yani Sultan II. Mahmut ondan intikamını aldı, hak etmişti. Ama dediğim gibi tahta çıkardığı padişah tarafından tepelendi.
Ama tabii biraz önce siz de cümleyi kurarken sermayenin yönlendirdiği kişi dediniz, kişiler dediniz. Hep böyledir. Birileri en öndedir, birileri hani o bizim kukla dediğimiz evet. kişiler. Aslında tarihten ders almaktaki söylenen cümle de burada saklı herhalde.
Aynen öyle. Sultan 3. Ahmet devri, yani lale devri denilen devirde tabii perde laledir, lale zarlardır, sadabat eğlenceleridir. Fakat işin aslı şöyledir. Barış devresidir. Barış devresinde bir takım yatırımlar yapılmıştır. Yatırımlar yapıldığı zaman bir memlekette biliyorsunuz enflasyon olur. Bu enflasyonu önlemek için hükümet gümüş ayarını düşürerek paranın değerini korumak istemiştir. Fakat sarraflar, bankerler buna razı olmamışlardır. Ve hükümete, darphaneye gümüş satışını durdurmuşlardır anlaşarak aralarında. Bu sefer büyük bir buhran hasıl olmuştur. Hükümet...
Yani bir tekel oluşturuyorlar.
Evet, maaş veremez hale gelmiştir zengin olduğu halde. Bütün bunlar birbirleriyle bağlantılı. Tam o sırada İran ordusunun Tebriz'e girip katliam yaptığı haberi, İstanbul'a bomba gibi düşünce ve sadrazamın Yeniçeri daha önce Alman Harbi'nde... serkeşliğini gördüğü Yeniçeri Ocağı'nın ıslaha tabi tutma teşebbüsü hepsi bir araya gelince görünüş zevke sefa olmuştur. Ama hiç alakası yoktur zevke sefayla. Zevke sefa sürmeyen devlet adamı mı vardır? Zengin mi vardır? Parası olan insanın zevke sefa sürmesinden tabii ne olabilir? Bu ama insanların gözünü boyamak için kullanılmıştır.
Bir de her dönemde böyledir. Yani şimdi biz lale devrinden bahsediyoruz ama her dönemde gelirine göre yaşayan insanlar var. Şimdi yok mu? Şimdi insanların bir aylık maaşını bir gecede harcayanlar var.
Var ama bunu suçlayamazsınız.
Tabii yani ama bir şimdi nasıl kimseye bir şey diyemiyorsak?
Ama o zamanı gelince denir. Yani icap ederse o propaganda yoluyla kullanılır ve o kişinin ipini çekmeye yeter. Yani bunlar propaganda vasıtalarıdır. Yani hakiki sebep bunlar değildir. Ama dediğiniz gibi tarih bir tekerrürden ibarettir. Evet. Bu 250-300 sene önceki hadise böyle. Şimdi biz Lale'den vazgeçtik ama başkaları Lale'yi benimsediler. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Avusturya elçisi Busbek vardı Anadolu'da. İlk defa Avrupa'ya lale soğanını götüren olmuştur. Avrupa'nın iklimi bizden çok farklı olmakla beraber lale mütevazi bir çiçektir. Avrupa'da da yetişmiştir. Orada da yerini sevmiştir. Avrupalılar laleye çok itibar etmişlerdir. Ve lale bir anda çok tutulan bir çiçek halini almıştır. Aynı bizdeki gibi 17. asırdan bahsediyorum.
Çok masum, çok zarif
bir görüntüsü zarif bir çiçektir, evet. Bir hanım hissiyatını, yani genç kız gibi... bir hissiyata insanı sevk eder. Diğer çiçekler gibi değildir. Tulip manya denilen bir devre adını vermiştir 17. asır sonlarında. Lale çılgınlığı.
Bizdeki lale devri gibi.
Tulip tülbentten gelir. Tülbent yani tülbente benzediği için yani Osmanlılar başında tülbent sardığı için laleye tulip demişlerdir Avrupalılar.
Görüntü olarak da doğru
benziyor. Sarığa benziyor. Türbana benziyor. Ve muazzam borsalar kurulmuştur. Lale borsası. Lale borsasının çöktüğü anlarda insanlar iflas etmiş, intihar etmiş. Bir lalenin çıktığı zaman bir lale soğanına Hollanda'da, Amsterdam'da ev alınmış ve satılmıştır. Ve Siyah Lale adındaki romanı Alexander Dumas, Perrin baba Alexander Dumas'ın, Üstelaş Şöller müellifinin, bu lale çılgınlığını anlatan bir macera romanıdır. Dediğim gibi biz laleden yüz çevirdik, Avrupalılar tuttular. Daha sonra biz, mesela Kraliçe Elizabeth Kanada'ya lale soğanı hediye etti. Kanadalılar biraz da Toronto laleyi çok sevdiler. Her taraf lale içindedir ve lale festivalleri yaparlar. Kanada'ya yolunuz düşse görürsünüz. Her taraf lale. Zannedersiniz ki lalenin ana vatanı Kanada'dır. Japonya hakeza laleyle çok geç tanışmış olmakla beraber laleyi çok sevmiştir. Türkler aklı sonradan geldiği gibi burada da sonradan aklından gelmiş. Laleyi tekrar benimsemiş ama bu sefer Hollanda'dan lale soğanı ithal etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu da çok pahalıya gelmiştir. Çünkü bunlar kısır soğanlardır. Üretilmesi mümkün değildir devamlı alınsın diye. Fakat daha sonra Türkiye artık lale soğanı imal etmeye başladı. Yakın bir zamanda tekrar lale devri değilse bile bu milli çiçeğimiz laleyi tekrar kavuştuk. Her yerde laleyi görmekle o eski günleri, lalenin milli çiçek olduğu günleri insan hatırlamadan edemiyor doğrusu.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.